Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyiciler, Mesnevi'den Seçmeler başladı. Programı Osman Kayaer hazırlıyor. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı. Teknik Masa'da Aslı Yıkılmaz sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Evet, stüdyomuzda Sayın Osman Kayaer ile birlikteyiz. Merhaba değerli hocam, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Hocam bu hafta da Aslan, Kurt ve Tilki hikayesiyle devam ediyoruz. Birisinin bir dostun kapısını dövdüğü zaman içeriden kimsin sözüne benim demesi üzerine dostun, madem ki sensin kapıyı açmıyorum. Çünkü dostlardan kimseyi tanımıyorum ki o ben olmasın demesi. Birisi bir dostunun kapısına gelip kapıyı çaldı. Dostu kapıyı çalan kim deyince benim diye cevap verdi. Dostu şimdi git daha sonra tekrar gel dedi. Ham kişiyi ayrılık ateşinden başka ne pişirebilir, nifaktan ne kurtarabilir ki? Adamcağız geri gitti, tam bir yıl dostunun ayrılığıyla yanıp kavruldu. Yanıp pişerek tekrar geldi. Dostunun evinin etrafında dolaşmaya başladı. Kapıya varıp ağzından edepten dışı bir söz çıkmasın diye korkuyla kapıyı çaldı. Dostu, kim o deyince, gönlümü alan sevgili sensin diye cevap verdi. Maşuk, madem ki bensin, ey ben, gir içeri, evdar, iki kişi sığmıyor dedi. İğneye geçirilecek iplik iki ayrı iplik olursa geçmez. Madem ki birsin, bu iğneden geç. İpliğin iğneyle münasebeti vardır, geçer. Fakat deve iğne deliğinden geçmez ki. Devenin vücudu riyazat ve ibadet maksadından başka bir şeyle incelir mi? Bu işe Tanrı elinin kudreti gerekir. Çünkü Tanrı her hayali iradesiyle var eder. Her olmayacak şey onun eliyle mümkün olur. Her serkeş onun kokusuyla sakinleşir. Anadan doğma kör ve alaca kişi nedir ki? Ölü bile o aziz Tanrı'nın efsunuyla dirilir. Ölüden daha öte yokluk bile onun avucunda varlık bulur. O her gün yeni bir iştedir ayetini oku da onu katiyen işsiz güçsüz belleme. En az işi her gün 3 bölük askeri ana rahmine, dünyaya ve ahirete yollamaktır. 1 bölük asker rahimde yetişip yeşermesi için babaların bellerinden analara gider. 1 bölük asker dünyayı doldurmak üzere rahimlerden yeryüzüne seyrü sefer eder. 1 bölüğü de yaptığı işin karşılığını görmek üzere yeryüzünden ecel tarafına yürür. Bu sözün sonu yoktur. Kendine gel de 2 temiz dostun hikayesine dön. Evet hocam, birisi bir dostunun kapısına gelip kapıyı çaldı. Dostu kapıyı çalan kim deyince benim diye cevap verdi. Dostu şimdi git, daha sonra tekrar gel dedi diyor Hazreti Mevlana.
Evet, şimdi İslam peygamberinin tebliğinin temelini tevhid oluşturuyor. Kur'an-ı Kerim'in temelini de tevhid oluşturuyor. Yani bütün derdi, meramı tevhidi anlatabilmek. İşte aslında Mevlana Hazretleri'nin Mesnevisi'nin derdi de bu. Çünkü o Kur'an-ı Kerim'den beslenen ve Hazreti Peygamber'in sünnetinden beslenen birisidir. Onların derdi neyse Mevlana'nın derdi de odur. Ve burada Mevlana Hazretleri'nin asıl bize anlatmak istediği şey tevhid esasıdır. Yani varlığın bir tek olduğu ve onun da sadece Allah olduğudur. Bunu bize dönüp dolaşıp çeşitli misallerle, çeşitli örneklerle, normal insanların, deruni düşünceye sahip olmayan insanların anlayabileceği hikayelerle, misallerle anlatmaya çalışıyor. Ve burada bize vermiş olduğu misal de dostlukla ilgili. Şimdi hakikaten benim de bir yöntemim var. Yani ben eskiden beri arkadaşlarımla, yakın arkadaşlarımla şöyle bir şey yaparım. Yani bir yere gideceğimiz zaman çok samimi olduğum insanlarla tabii bu olur, herkes de olmaz. Kalk gidelim derim. Hı hı. Arkadaş nereye diye sorarsa, sen otur ben başkasını bulur diye gider başkasını bulurum gideceğim yere. Bunu şunun için yapıyoruz. Aslında İslam düşüncesinin, İslam tasavvufunun bize öğrettiği şey birliktir, tevhiddir. Şimdi siz fikir olarak, zihni olarak, düşünce olarak tekseniz, zaten size bir teklifte bulunan insanın sizi gidebileceğiniz yere götürmeyi teklif ettiğini anlarsınız. Yani siz mesela diyelim ki neyden haz ediyorsanız, şimdi dostlar zaten birbirlerinin haz ettikleri ve haz etmedikleri şeyleri çok iyi bilirler. O yüzden de biri şunu yapalım dediği zaman ya da kalk şu işi yapalım dediği zaman onun yapabileceği şeyi teklif eder. Başka bir şeyi teklif etmez. İşte Mevlana Hazretleri bu misalden, bu insani misalden hareket ederek diyor ki yani birisi dostun kapısını çaldığı zaman ki bu aslında Hazreti Peygamber'le ilgili bir sahabiyle ilgili bir hadis de var. Burada onu da biraz sonra zikredeceğiz. Necide birisinin kapısını çaldığı zaman o dostun sesinden tanır ve kendisine olmayacak şeyi yani kendisinin haz etmeyeceği bir şeyi teklif etmeyeceğini çok iyi bilir. Onlar çünkü iki ayrı kişi de olsalar aslında birdirler. Aralarında bir birlik vardır. O yüzden de problem olmaz. Eğer dışarıdaki benim diyorsa orada bir ayrılık vardır. Orada bir ikilik vardır. Ve işte Anadolu'da da bir tabir ederler. Diyorlar ki Anadolu'da çatal kazık yere girmez derler. Yani çat, evet, iki üçlü kazık yere girmez derler. Bu yüzden mesela Anadolu'da bahçe benlemek üzere kullandıkları benim bütün bir şeydir. Bütündür. Mesela ama pancar çıkarmak istedikleri zaman o iki çatallıdır. Yani yoksa yere düz bir şey batırmak istediklerinde çatallı değildir o. Çünkü girmez. Bununla ilgili olarak Cabir bin Abdullah radıyallahu anh hazretlerinin bir şeyi var. Hadis kitaplarında rivayet ettiği bir şey var. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evine ziyarete gidiyor ve kapıyı çalıyor bu Cabir bin Abdullah. İçeriden kim o diye sesleniyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Cabir radıyallahu anh da diyor ki benim diyor. O sesinden aslında tanıyor. Hı hı. Fakat Hazreti Peygamber kapıyı açarken şöyle sesleniyor. Ben diyerek kapıyı açıyor. Ve Cabir radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber ben diyerek kapıyı açarken anladım ki bundan pek haz etmediğini anladım, hı, diyor. Çünkü benlik biliyorsunuz şeyde İslam düşüncesinde pek hoş karşılanmaz. Bir işe ben yaptım denilmez. Hatta günümüzde de mesela ne diyorlar? Ben deme biz de derler. Aslında İslam bizi de kabul etmiyor. Yani İslam tasavvufu biz demeyi de kabul etmiyor. Çünkü bir tane varlık vardır. Asıl her şeyin müsebbibi de odur. Her şeyin yaratıcısı da odur, var edicisi de odur. Bununla ilgili olarak bizim İslam düşüncesinde şunu derler. Derler ki iki türlü varlık vardır. Bunlardan bir tanesi vacip varlık, bir tanesi de mümkün varlık. Mümkün varlıklar biz oluyoruz. Yani Allah'ın dışındaki varlıkların tamamı olabilir de olmayabilir de. Bu yüzden aslında bizim büyük mutasavvıflarımız bunları varlıktan bile saymazlar. Çünkü göz açıp kapanıncaya kadar bir yani şey gibi hani ışık gibi var olup kayboluveriyorlar. Mesela kendimizi düşünelim. Ben 1960 doğumluyum. 1955 senesinde Osman Kayer diye birisi yoktu. Yani ortada böyle bir şey yoktu. Ve diyelim ki Allah ne kadar ömür verecek bilmem ama yani verse bir 50 yıl daha verir. Ben 60 yaşımdayım. 110 sene yaşayacak halim yok ya. Yani 50 sene, 40 sene daha, 100 sene sonra. 110 olsun da. Diyelim ki 110 sene yaşadığımızı varsayalım ama eninde sonunda öleceğiz. Ve biz öldükten 20 sene sonra da yok olacağız. Yani kimse Osman Kayer diye bir şey hatırlamayacak ve bilmeyecek. Bu yüzden varlığımızla yokluğumuz aslında göz açıp kapanıncaya kadardır. Bu yüzden de bizim mutasavvıflarımız, büyük alimlerimiz bunu bir varlık olarak saymazlar. Bunu varlık olarak saymadıkları için tek varlığı düşünürler ve o tek varlık da ebedi olan Allah'tır ki biz ona vacib-i vücut diyoruz ve bizim büyük mutasavvıflarımızın vahdeti vücut diye bize nazariyesini anlattığı ve bizim insanlarımızın işin zahir kısmına takılarak anlamadıkları, bu yüzden de itiraz ettikleri şey bundan ibarettir. Burada da Hazreti Peygamber'den bize Cabir bin Abdullah radıyallahu anh rivayet ettiği bu hikayede aslında benlik iddiasının doğru olmadığını Mevlana Hazretleri bize söylemiş oluyor. Çünkü ve diyor ki eğer diyor şeysek, birisiyle dostsak o zaman ben demeye gerek yok. Çünkü onunla bir olmuşuz demektir. Ben aslında daha önce şimdi aklıma geldi onu söyleyeyim. Burada bahsettiğini bilmiyorum ama benim fakülte yıllarında beraber olduğumuz bir yakın arkadaşım vardı. Çok samimiydik biz onunla. Yani Anadolu tabiriyle söyleyecek olursak yediğimiz içtiğimizin haricinde her şey beraberdi. Hı hı. Bir şey ayrı olmazdı. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gider ama geri kalan her şey beraber olurdu. Bir Şubat tatilinde, bir kış mevsiminde, Şubat tatilinde o da memlekete gitti, ben de memlekete gittim. Birbirimize habersiz olarak, biz ömrümde yaptığım bir şey değil benim aslında. O arkadaşın da yaptığı bir şey değil. Yani kafalarımızı usturaya vurdurmuşuz o soğukta yani. Şimdi karşı karşıya geldik, birbirimize bakıp gülüyoruz. Yani aslında birbirimize habersiz bir iş. Dostluk böyle bir şeydir. Yani aslında birsinizdir ama farklı kalıplarda duruyorsunuz. İşte Mevlana Hazretleri bize burada bunu anlatıyor. Diyor ki, eğer Allah'ıyla dostsan, onun gösterdiği yoldan başka bir yol ihdas etmek, onun gösterdiği yolun dışında ben de şöyle yaparım demek doğru bir şey değildir. Bu dostluk değildir. Dost olabilmek için kendini yok edeceksin. Kendini dost edecek, yok edeceksin ve dostun olduğunu söyleyeceksin. Dolayısıyla hatta biraz önce söyledim ya, İslam düşüncesinde beni kabul etmezler, bizi bile kabul etmezler. Sen diyeceğiz yani Tanrı'ya, Allah'a sen diyeceğiz. Ve burada Mevlana Hazretleri bunu anlatırken bize bir şey daha söylüyor. Diyor ki ham kişiyi ayrılık ateşinden başka ne pişirebilir ki? Nifaktan ne kurtarabilir ki? Hakikaten insanların ayrılık çok zor bir şeydir. Anadolu'da çokça kullanırlar biliyorsunuz. Yani türkülerimizde de çok kullanırlar. Yani ayrılık ölümden daha zor bir şeydir. Aslında bu yüzden de Allah belki insanoğlunun o ilk hatasından dolayı cennetten, yeryüzüne gönderiyor ki bu ayrılık ateşiyle yansın. Zaten Mevlana Hazretleri biliyorsunuz derdi aşktır ve bunu aslında Mesnevi'nin ilk beytinde anlatıyor. Yani ilk bölümünde o 18 kendi elyasıyla yazdı, 18'lik beytte anlatıyor. Diyor ki işte beni kamaşlıktan kopardıkları günden beri ağlayıp sızlamaktayım. Bu ayrılık böyle bir şeydir. Hakikaten siz dostunuzdan, işte çoluğunuzdan, çocuğunuzdan ya da çok sevdiğiniz yakın bir arkadaşınızdan uzun zaman ayrı kaldığınızda, uzaklaştığınızda bunun ne anlama geldiğini çok iyi anlarsınız. Ve işte buradan hareket ederek, bu insani örnekten hareket ederek Mevlana Hazretleri bize eğer dost isek, Allah'ın dostu isek ondan başka bir varlık iddiasında bulunmamamız gerektiğini bize anlatıyor ve bizi yola getirecek olan şeyin de ayrılık ateşi olduğunu söylüyor ve misal vermeye devam ediyor. O misal işte iğnenin deliğinden geçmeyi misal veriyor. Diyor ki iğneye geçilecek iplik iki ayrı iplik olursa geçmez. Madem ki birsin bu iğneden geç. İpliğin iğne ile münasebeti vardır geçer. Fakat deve iğne deliğinden geçmez ki diyor Mevlana Hazretleri. Şimdi Mevlana Hazretleri'nin kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Ve Hazreti Peygamber'in sünnetidir. Hazreti Peygamber'in sözleridir. Bu şey Araf suresi 40. ayetinde geçer. Araf suresi 40. ayetinde şöyledir. Diyor ki Allah-u Zülcelal Hazretleri ayetlerimizi yalanlayan ve onlara karşı kibirlenenler için göklerin kapısı açılmayacak. Ve deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremeyeceklerdir. İşte suçları böyle cezalandırırız. Bakın o deve iğne deliğinden geçmez tabiri Kur'an-ı Kerim'in bir tabiridir. Onu bazı müfessirlerimiz iğne halat diye tercüme ediyorlar. Yani halat iğne deliğinden geçmez diye tercüme ediyor ama bu orada kullanılan kelime hem halat anlamına gelen bir kelime hem de deve anlamına gelen bir kelime ki Mevlana Hazretleri bu da deve anlamını tercih ediyor ki iplik bir biçimde inceltilebilir o iğnenin deliğinden geçer ama diyor peki deve nasıl geçecek yani? Deve ile iğnenin bir münasebeti yoktur. Onun oradan geçmesi mümkün değildir. Aslında Mevlana Hazretleri bize burada Kur'an-ı Kerim'in vermiş olduğu şu misali veriyor. Diyor ki eğer siz İkilik iddia ederseniz bir çeşit deveye benzersiniz ve Allah'ın yoluna giremezsiniz. Hı. Çünkü Allah'ın yolu incedir. Bu Allah'ın yoluna girmek biraz incelmeyi gerektirir. Riyazatı gerektirir. İbadeti gerektirir diye de bize Mevlana Hazretleri bize burada söylüyor. Ve biraz önce söylediğimiz gibi misallerinin önemli bir kısmı biraz önce söyledik. Cabir bin Abdullah'tan rivayet edilen bir hadisi aslında bize anlatıyor Hazreti Mevlana. Burada da yine Araf suresi 40. ayetinden bahsediyor. Deve iğne deliğinden geçinceye kadar derken. Dolayısıyla bizim burada anlamamız gereken şey şu. Biz tevhid esası üzere olan bir topluluğuz ve Allah'tan başka bir varlık da görmüyoruz. Eğer Allah ile bir olmak ve onun yolunda gitmek gibi bir niyetimiz varsa, bir derdimiz varsa bizim yapacağımız tek şey vardır. O da kendimizi unutmak. Bunun anlamı şu. Şöyle belki başka şeyler insanların zihinlerine gelebilir. Çünkü insan zihni sınırsızdır. Ama şunu anlatmak istiyor. Hem Kur'an-ı Kerim hem Hazreti Peygamber hem de Mevlana Hazretleri. Biz Allah'ın öğretisi karşısında, Allah'ın bize yol göstermesi karşısında ya bu olmaz ki ben şöyle yapacağım iddiasında bulunmamamız gerekir. Asıl olan şey budur. Biz Allah'ın bize gösterdiği istikamette gidersek işte bu ikili ortadan kaldırmışız. Evet Kur'an-ı Kerim böyle diyor ama ya bu zamanda da Kur'an-ı Kerim'in dediği olmaz ki bugün şartlar değişmiştir şöyle yaparım dediğiniz zaman aslında bir benlik iddia ediyorsunuz demektir. Kendinizde bir varlık iddia ediyorsunuz demektir. İşte bu varlık iddia ettiğiniz andan itibaren de tevhidi delmiş oluyorsunuz. Yani tevhid dediğimizde sadece Allah'ın varlığı bakımından bir olmasını hatırlamayacağız. Ve biz tevhid dediğimizde kainatın birbiriyle bütün olduğunu, bir ahenk içerisinde olduğunu, bunun yaratıcısının da Allah olduğunu anlamamız gerekiyor. Bunu anlamadığımız takdirde biz ne tevhidi anlayabiliriz ne de başka şeyleri anlayabiliriz. Yine burada üzerine durmamız gereken şey diyor ki devenin vücudu riyazat ve ibadet maksadından başka bir şeyle incelir mi diyor Mevlana Hazretleri. Hemen şimdi buradan şunu çıkarabiliriz zahirinden anladığımız şey şunu. Yani normalde mutasavvıfların da yaptığı, çokça yaptığı şey budur. Nedir? Riyazat ile, yani aç kalmakla ve çok ibadet etmekle kendimizi incitmekten bahsediyor. Burada aslında zahirini anlamamak lazım buradan. Naif olmayı da anlayabiliriz. Yani ne, nasıl yapabiliriz? Aslında insanlar hem düşünce bakımından hem de inançları bakımından kirleniyorlar. Ve kirlendiklerinde şişmanladığımızı varsayalım. Yani kilo aldığımızı varsayalım. Yani yapmamamız gereken kötü işleri yaptığımızda. Şimdi şöyle düşünelim. Bir insan vücudu niye şişmanlar? Yani gereğinden fazla işte düzgün olmayan besinler alır. Yani gereğinden fazla yağ alır, vücut yağlanır ve şişmanlanır. Bu kötüdür ve zararlıdır. Bu kötü ve zararlı olan şeyleri atmak için ne yapmak gerekir? Yemeği azaltmak gerekir ki onlar vücuttan gitsinler. İşte bunu aslında davranışlarımız olarak da düşünmek lazım. Hani sadece normal kiloyu düşünmemek lazım. Neyi düşünmek gerekiyor? Aslında bizim günahlarımız da, yaptığımız kötülükler de bizim bir çeşit şişmemize sebep olan şeylerdir. Yani develeşmemize sebep olan şeylerdir. Ondan kurtulmanın yolu nedir? İşte bu kötülükleri yapmamaktır. O kötülüklerden uzak durmaya çalışmaktır.
Hocam aslında sadece kötülük de değil, değil mi? Tasavvufta mesela işte konuşmak, yemek, uyumak, bunları da azaltmak gerektiği, evet, söylenir hep.
Tabii bütün bunlar hep lazım olduğu kadar yapmak lazım.
Ya insanlar
ne yapıyorlar? Kendilerine gösterilenden fazlasını yapıyorlar. Mesela ben şimdi öğretmenim. Yani okulda bizim bir problemimiz var. Şu anda bir problemimiz var. Problemimiz de çocuklar gece uyumuyorlar. Gece saat 2-3'e kadar uyumuyorlar. Sabah da okula gelip okulda uyumaya kalkıyorlar derste. Şimdi normalde Allah Kur'an-ı Kerim'de belirtiyor. Diyor ki biz işte geceyi uyuma vakti kıldık diyor. Gece uyuyacaksınız. Gündüz çalışma vakti diyor. Uyuyacaksınız. Şimdi siz bunu değiştirmemeniz gerekiyor. İşte Kur'an-ı Kerim'inde, Hazreti Peygamber'inde, Mevlana Hazretleri'nde bize anlattığı şey şu. Diyor ki tabiatımıza, yani fıtratımıza uygun davranmamız lazım. Gereğinden çok konuşmayacaksın tabii. Yani malayane diyoruz. Evet. Biz mesela çocukken benim en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi buydu. Yani bir cuma geceleri, perşembeyi cumaya bağlayan akşamları cuma akşamı derdik. Cuma akşamları bir tevbe getirtirdi bize İmam Efendi ve şöyle söylerdi. Malayane diye bir kelime kullanırdı. Ben aslında o zaman anlamını da bilmiyordum bu malayane, ama söylemesi çok hoşuma gidiyordu. Yani Allah'ın öğretisinin dışında, Allah'ın dışında ilgilendiğimiz şeyler demekmiş aslında. Sonradan öğreniyoruz tabii bunu. Bu da doğru bir şey değil. Yani bizim ilgileneceğimiz şey iyiliklerdir. Yani lüzumsuz işlerle uğraşmayacaksın, boş işlerle uğraşmayacaksın, boş boş konuşmayacaksın, gereksiz yere konuşmayacaksın. Bizim mutasavvıflarımızın, alimlerimizin bize söylediği şeylerin hepsi aslında Kur'an-ı Kerim'in ve Hazreti Peygamber'in uyguladığı şeylerdir. Yoksa kendiliklerinden bir şey icat etmiş değillerdir. Yani onların aslında diğer gruplardan üstün tarafı bu işi hayata geçirmeleridir. Bizim gibi adamlar daha çok bu işin edebiyatını yaparlar, söylencesini yaparlar, ama eski büyük mutasavvıflarımız sadece söylemekle kalmazlar, bunu hayata geçirirler. Ve o insanlarla karşılaştığınız zaman, keşke öyle insanlarla sohbet imkanı bulsak, o zaman o dakikalar ve saniyeler belki size asırlar gibi uzun geliyor ve zaman zaman da kısa geliyor. Yani niye çabuk gitti diyor zannediyorsunuz.
Doyamadık diyoruz, doyamıyorsunuz. Değil mi?
Yani bu, dolayısıyla onlarınki bambaşka bir şeydir. O sözünü ettiğiniz doğru bir şey. Bizim mutasavvıflar aslında, bir de zaman zaman bu ekolü anlamayan insanlar, ki ben de gençliğimde onlardan biriydim. Bunu sık sık söylüyorum. Çünkü bu önemli bir şey. Benim açımdan da önemli bir şey. Bunları anlamadığınız zaman sanki başka bir şey söylüyorlarmış, kendiliklerinden bir şey icat ediyorlarmış zannediyorsunuz, ama hiç öyle değil. Onlar sadece işin hakikatinin peşinde koşuyorlar. Dolayısıyla buradaki zayıflamaktan, devenin riyazatından bahsedilen şey, bize yasak edilen her şeyden uzak durmayı da anlamak lazım. Bir başka şey, şimdi Mevlana Hazretleri bakın öyle İslami şeyler söylüyor ki, yani öyle Kur'an'ın ve Hazreti Peygamber'in bize aktardıklarını öyle güzel aktarıyor ki, bunun üzerine düşündüğün zaman normal bir hikaye gibi geliyor ama, cümle gibi geliyor ama arkasında derin kelami meseleler var, inançla ilgili meseleler var. Bakın burada diyor ki bütün bundan sonra devenin vücudu riyazat ve ibadet maksadından başka türlü incelir mi diye soruyor. Arkasında da diyor ki bu işe Tanrı elinin kudreti gerekir. Çünkü Tanrı her hayali iradesiyle var eder. Şimdi bakın basit bir beyt olarak okuyor ama Mevlana Hazretleri burada şunu söylüyor. Diyor ki sizin bir şeyi tek başınıza istemeniz o işin olması anlamına gelmiyor. O işe mutlaka ilahi iradenin de evet demesi gerekiyor. Ki bizim İslam kelamında çok önemli tartışmalara üzerinde durulan bir meseledir bu. O da nedir? Kul fiilinin hâlıkı mıdır? yoksa Halik Allah mıdır ya da fiilin yaratıcısı mıdır diye. Şimdi bu uzun zaman kelamcılar arasında tartışılıyor ama Mevlana Hazretleri burada bir şey söylüyor. Diyor ki genelde bizim büyük şeylerimizin, alimlerimizin söylediği şey şu. Kul bir şeyi irade eder, yapmak ister ama onun yaratılması Allah'a ait bir şeydir. İkisi ucuca geldiği zaman Allah'ın iradesiyle kulun iradesi istendiği zaman fiil ortaya çıkar. Şimdi evet siz riyazat ile iğnenin deliğinden geçmek istiyorsunuz, tevhide gitmek istiyorsunuz ama bunu tek başınıza yapamazsınız. Bunu tek başına yapmaya gücünüz yetmez. Neye ihtiyaç var? Allah'ın kudretine ihtiyaç var. Dolayısıyla biz hep dualarımızda şunu niye diyoruz? İşte Fatiha'da okuyoruz. Diyor ki Allah'ım bizi doğru yola ilet diyoruz. Niye? Çünkü doğru yola tek başımıza gitme imkanımız yok. Yani çünkü her şey Allah'a aittir İslam düşüncesinde. O olmaksızın ne biz var olabiliriz ne de başka şeyler var olabilir. İnsanların bir kısmı o olmaksızın var olacağını düşünüyor olabilirler. Bir mahsuru yok yani. Öyle varsa düşünsünler ama işin künhüne vakıf olduğunuz zaman bakın Mevlana Hazretleri ne güzel söylüyor. Diyor ki bu iş için Allah'ın kudret elinin değmesi lazım. Yani bu yüzden biz her istediğimizi yapamıyoruz. Mesela biz zaman zaman bu kelami meselelerde irade bahsini ve fiilin kendisinin yapıp yaratma bahsini konuştuğumuzda ben hep şunu söyleyeyim. Peki kardeşim yani kendi hayatında bir bakın. Hele hele benim gibi elini üzerine çevirmiş adam. Geçmişinde bakın. İsteyip de yapamadığınız milyonlarca iş sayarsınız. Madem her istediğini yapıyordunuz niye yapamadınız? Yapamazsınız. Mevlana Hazretleri'nin dediği gibi Allah'ın kudreti burada gerekir. Her işte o gerekir. O yüzden de biz ona dua ederiz. Onun eliyle ancak mümkün olur. Diyor bize Mevlana Hazretleri. Bu şeyin sonuna doğru geliyoruz ve burada bir şey söylüyor Mevlana Hazretleri. Diyor ki anadan doğma kör ve alacak kişi nedir ki? Ölü bile o aziz Tanrı'nın efsunu ile dirilir. Ölüden daha öte yokluk bile onun avucunda varlık bulur. Diyor bu okuduğumuz bölümde. Yine bunlar da yine Kur'an-ı Kerim'den ayet-i kerimelerdir. Yani Mevlana Hazretleri'nin beytlerinin önemli bir kısmı ayet-i kerime, önemli bir kısmı da hadis-i şeriflerdir. Şimdi bununla ilgili olarak Ali İmran suresi 49. ayet-i kerimesi şöyle. Burada aslında ölüden daha öte yokluk bile onun avucunda varlık bulur sözünü söylüyor. Daha önce de diyor ki anadan doğma kör ve alacağı iyileştirir. Şimdi bu İsa Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de anlatılan mucizelerdir bunlar. Ayet-i kerime şöyle. Daha öncesi de var ama biz bizimle ilgili olan bölümü okuyacağız. Allah onu İsrailoğullarına resul kılacak. Meryem'e söylüyor Allah. Diyor ki bu senin çocuğu, kucağındaki bu çocuğu Allah İsrailoğullarına peygamber kılacak. Ve Rabbinden size ayetler getirdim diyecek. İsa Aleyhisselam büyüyünce Rabbimizden size ayetler getirdim diyecek. Çamurdan kuş yaparım, içine üfleyince Allah'ın izniyle uçuverir diyecek. Bakın hakikaten de çamurdan kuş yapıyor İsa Aleyhisselam ve içine üfleyince kuş uçuyor. Ama bakın burada bir incelikten bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Diyor ki Allah dileyince uçar. Şimdi biraz önce Mevlana Hazretleri söyledi. Hiçbir işimizi ve fiilimizi biz Allah dilemedikçe yapamayız. Yani bizim mucizeler de aslında Allah'ın bize vermiş olduğu şeylerdir. Yoksa kendi peygamberler kendi kudretleriyle ve güçleriyle olağanüstü bir iş yapabilmiş değillerdir. Yani bütün bunlar bizim fiillerimiz de böyle. Her şeyimiz Allah'a aittir. Ve devam ediyor. Diyor ki Allah'ın izniyle uçuverir. Amayı ve alaca hastasını da iyileştiririm diyor İsa Aleyhisselam. Neyle? Allah'ın kudretiyle. Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde her şeyi saklayıp ne yediğinizi söylerim. Eğer inanacaksanız bunlar siz için ayetlerdir, delillerdir diyor. Şimdi dolayısıyla Mevlana Hazretleri işte buradan misal veriyor. Diyor ki Allah dilediği takdirde alacayı da iyi eder, körü de iyi eder, yani her hastalığı da iyi eder. Öldürür. Bu ne ki diyor yani ölüden diriyi çıkarmak nedir ki? Yokluğu diri yapar. Hakikaten alemlere bakıyorsunuz Allah yoktan var ediyor her şeyi. Dolayısıyla bütün bunlara gücü yeten Allah ne yapamaz ki yani bizim yapmamız gereken peki böyle güçlü bir Allah'ın huzurunda dostsak eğer Allah'a dostsak onun karşısında ben demenin bir anlamı var mıdır yani. Diyor Mevlana Hazretleri bu bölümde bize uzun uzadıya bunu anlatmaya çalışıyor ve gayret gösteriyor.
Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Osman Kayar. Değerli dinleyiciler programın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Mesnevi'den seçmeler.